Ayrım 30.
İki kez çocuk aldırmış. Benzer korkular içindeydi bugünler dedi. Ya ben de gebe kalsaydım. Keşke. Hiç bakmaz doğururdum. Babam öldürür müydü beni? Dışarı yollarda olsa olsa. Gidersem Turgut ne yapardı acaba? Belki de her şey daha kolay olurdu o zaman. Böyle bir tuzağa sindirecek yapı var mı oğlanda? Bir süre katlanmak zorunda kalsa kan kustururdu bana. Şimdi çok mu iyiyim? Gündüzleri dimdik görünüyordu ya, hele bu eve gelip de yalnız oturmaya başladığından beri kaç kez ağlamıştı gece yarıları. Bir İskoçyalıya takılıp İngiltere'ye giden Sadi'nin eviydi burası. Bob Steele Sadi. Eşcinsel olduğunu bir Necla bilirdi. Necla deyim dosyondayken bir toplantıda tanışmışlardı. Her şeyini açık açık anlatacak ölçüde yakınlık gösterirdi Necla'ya. Osmanlı rejisinde memur bir babanın kalıçısıydı. Aşağı tüm katları boştu evin. Daha doğrusu tıkış tıkış eski eşyayla doluydu. İyi kötü döşenmiş bu katı da dönünceye dek kirasız Necla'ya bırakmıştı. Hele lodoslu gecelerde korkuyordu bu evde. Sinir bozucu seslerin, uğultuların yanı sıra eski bütün ahşap evler gibi sallanıyordu. Gene de sımsıkı bağlılık duymuştu bu eve. Salt kira ödemediğinden değildi. Beşiktaş'ta hastalandığı gün gözlediği Turgut'un eski taht evine benzemesindendi belki de. Geçen kış ortasında veznecilerdeki Zeynep Hanım konağının yanı vermesiyle Edebiyat Fakültesi Beşiktaş'ta kıyıdaki saraylardan birine geçince derslere gidip gelmek eskisi gibi kolay olmuyordu. Beşiktaş yöresinde bir yer bakmalıydı belki ama hayır istemiyordu. Yalnızlığının her şeyi yeniden ele alıp didik didik ettiren o doğurgan acısını başka hiçbir yerde böyle dop dolu yaşayamazdı. Kendisiyle baş başa düşünmesini öğrenmişti bu evde. Kendinin olan bir değerler tablosu oluşturma çabasının sağladığı güvenle güçlendiğini duyumsuyordu. Kim bilir bir gün Turgut da gelecekti bu eve. Belki değildi. İçinde gün günden kök salan inançtı bu. Beşiktaş'taki Turgut'un kaldığı eve gitmişti iyileşip evden çıktığı ilk günlerde. Yıkıyorlardı evi. Temele gelmişlerdi. Kıyılara dizili kiremitlerin, üst üste yığılı direklerin, kalasların, kapıların, kırık camlı çerçeveli pencerelerin, çürümüş tahtaların üstünde duyumsadığı çöküntüyle nasıl sarsılmıştı. Bu eve bağlılığının bir yanı da o yıkıntısı karşısında donup kaldığı Beşiktaş'taki evin yüreğine oturan boşluğunu doldurmasındandı belki de. Burada kendini nedenini bilemediği korkular içinde bulması, bir günler birilerinin yaşadığı Beşiktaş'taki ev yıkılınca ne yani cinler periler buraya mı taşındı? Bu evin eski oturanlarının kendileri var bir de. Bazı geceler kalkıp hep birlikte alt katlarda dolaşıyorlar. Gülüyor, korkularıyla alay ediyordu kimi zaman. Aşağı katları hırsızlar soymasın da bir de o karga. Beşiktaş'taki yıkıklar üstünde dolaşan bir kargaya bakıp kalmıştı o gün. Hiç sevmezdi kargaları. Çocukluğunda bulundukları bir kasaba kıyısındaki gömütlükte kargalar vardı sürü sürü. Çocuklar birini vurunca saldırmışlardı. Gark gark diye bağrışmaları çınlayıp dururdu belleğinde. Kulaklarını tıkardı karga sesi duyunca. Beşiktaş'ta yıkık üstünde gezinen o kargayı da buraya gelince pat diye şu karşıki bacaya konduğunu, sanki aynı kargaydı değil mi? Beşiktaş'taki gibi bakıyordu çirkin yaratık. Annesinin, özellikle de halasının cin, peri masallarıyla yüklü dinsel, yarı dinsel boş inançlarının etki payı da olmalıydı korkularında. Onlardan arınmadıkça gülünç olduğunu da biliyordu artık. Onun da sınavıydı bu yalnız yaşam. Kimi zaman oyuncu enişte turneye çıkmışsa ya da eve gelmeyecekse, bazı gelmedi ve yolunda bir arkadaşlarının pansiyonunda kaldığı oluyordu. Özellikle sabahın erken saatinde provası varsa. Jülide gelip kalıyordu Necla'yla. Erkeğiyle yatabilen Jülide'yi kıskanıyordu içten içe. Cinsel istekle doluydu. Dayanamayınca bazı geceler gözlerini kapatıp Turgut'u düşleyerek kendi kendini doyurmaya çalışıyordu. Her seferinde daha doyumsuz, kimi kez de yıkılmış buluyordu kendini. Bu yakıcı özlemin yanında bir de Turgut'la konuşma, deli bir mutlulukla izlediği dünya olayları üzerinde tartışma, birlikte düşünüp yürekler dolusu sevinci bölüşme isteği vardı ki böylesi dayanılmaz bir beklenti içinde kıvranıp durması asıl ondandı belki de. Almanlar Stalingrad'da tarihsel bir yenilgiye uğramışlar, yüz binlerce esir bırakarak dönüş yoluna düşmüşlerdi. Kızıl Ordu Dinyeper'i geçmişti, her gün dizi dizi kasabalar, kentler faşist Almanlardan temizleniyordu. Temmuz sonunda Mussolini devrildi. Afrika işini bitiren müttefikler Sicilya'ya çıkmışlardı yaz ortasında. Bağlaşık güçlerin Napoli'ye girdiğini yazıyordu sabahki gazeteler. Yeni tanıdığı çoğu içine kapanık, ülkek ilerici arkadaşlarıyla konuşması öyle yüzeysel, öylesine ısısı düşük geliyordu ki Turgut'taki yüreğinin o en sıcak yanından bir şeyler koyarak anlatma coşkusunun yanında yemek üstüne çene çalmaktı onlarınki. Yitirince değerini daha iyi anlamıştı demek. Birlikte olduğu günlerden çok asıl şimdi uzaklardayken sevdiğinin tam bilincine varmıştı Turgut'u. Yüreğinin içine düşen tohum yeterince büyümüş bir dölüttü. Kazıtıp atamazdı, doğurup büyütmesi gerekiyordu. Dünyasını sıtmış biri, Sürgit böyle karanlıkta bırakamazdı onu. Geçen kıştan beri uzaktan uzağa izliyordu Turgut'u. Fakülteye de uğramıyordu pek. Günün haberlerinde çalışıyormuş. Tanpınar'dan aldığı tezini de bitirememiş. Bir çatışma mı ne çıkmış aralarında? Bütün yaz sık sık küllüğe uğramıştı gelir diye. Turgut'un yakın arkadaşı Fuat'ın yüksek öğretmendeki Lamia'ya söylediğine göre ablasıyla Fatih'te bir evde kalıyormuş. İyiymiş durumu. Parça parça edindiği bu bilgilerden nereye varacağını bilemiyordu. Geçen yıl sonu kolaylıkla verebileceği bitirme sınavına girmemişti. Fakülte bitince Turgut'la bağ da kesin biçimde kopacaktı sanki. Ah ne aptalım ben. Git bari. Gazetenin önünde bekle ayaklarına kapan. Bağışlat kendini. Bağışlatacakmışım. Ben onu bağışlıyorum. Yetmiyor da. O gelip senin ayaklarına kapanacak. Onu bekliyorsun. Beklemiyordu. Bekler miydi hiç? O çoban kafasıyla gelip de bir kıza, kadına. Kıza olsa sanki de çok bir değişik durum olurdu o zaman. Ama ben seviyorum. Ne yapayım? Bir bilseydi ne yapacağını. Niye sevdiğini biliyor, dayanma gücünü de umutluluktan alıyordu. O oynadığı Anette oyununu da nasıl gülünç buluyordu. Nereden takmıştı kafasına? Bir oturup konuşsalar neler anlatabilirdi. Fransızca Marksist kitaplar bulup okuyordu artık. Krupskaya'nın Maviye Aveç Lenin'i getirmişti Sacide diye bir kız. Ankara'da bir doçentten yer gibi okumuştu. Yaşamının Lenin'e adamış bir kadının anlattıklarıyla kendine yeni bir dünyada, yeni bir yol çizmenin düşlerini kuruyordu. Gerekirse tek başına. Olmuyordu ki. Turgut gelip o düşlerindeki baş köşeye konuyordu ne kadar kovalamaya çalışsa. En kararlı anında bile içten içe baş kaldırmasından geliyordu direneme işi. İçini dışını karartan örtüyü çekip kaldırmış kişiyi neden, nasıl dışlayacaktı bu yepyeni ışıklı yolda? Borcunu ödemek istiyordu. Bu borçluluk duygusu mutluluk veriyordu ona. Kimin de bir yanını, tümünü değil, Jülide ile konuşuyordu bunların. Hem biraz yadırgıyor, kimi zaman da özellikle siyasal düşüncelerini aşırı gördüğü için belli bir çekingenlik gösteriyordu o da. Pek yakınlık duymuyordu komünistlere, karşı da görünmüyordu. Sırasında duygulu, iyi yürekli olsa da dışındaydı bu işlerin. Zekası çevresinden taşan, tanımadığı insanların şu ya da bu durumda oluşlarını yargılayıp baş kaldıracak yapıda biri değildi. Savaşa girmemiştik, aman da girmeyelim de. Almanlar kazanmasındı bir de. Ya kazanırlarsa ne yapalım, kazanmış olurlardı. Allah ne isterse o oluyordu sonunda. Allah'a, yazgıya bağlılığını dar günde anımsayanlardandı. Bir iki tartışmaya kalkışmış, kızın savunma içgüdüsüyle yüz yumak kirpi gibi kabaran dikenlerini görünce bırakmıştı üstüne varmayı. Ne yapalım, Allah bunun da böyle olmasını istemiş demek. Öyle sevecen bir kızdı ki aslında gönlü razı değildi boş tartışmalarla kırılmasına. Hele bu günlerinde olması olmaz biriydi. Masaya geçip çalışmaya başlasa mı yoksa bir çay mı koysaydı önce? Derken merdiven boşluğuna asılmış çıngırak sesiyle arka sofaya geçip pencereden baktım. Jülide'ydi. Beze sarılı anahtarı bıraktı aşağıya. Eğilip baktı düşüşüne. Jülide'nin anahtarı alıp kapıyı açmasına kadar da bekledi. Sokağa baktı bir sürede. Eskici geçiyordu gözleri pencerelerde gazel okur gibi bağırarak. Bir arabada soğan patates satıyorlardı. Tuğla yüklü bir kamyon geçiyordu. Oynak bulutların güneşi kırpıştırdığı sonbahar sabahında bu eğri büğrü yokuş bile güzeldi. Döndü. Jülide'yi karşıladı merdiven başında. Son basamağa çıkarken hemen almıştı Jülide. Biliyor musun olanı? Odaya girmiş, uyandırdığı merakı ölçmek için dönmüştü hemen. Söyle de bileyim, nereden bileceğim? Oysa biliyordu. İncir çekirdeğini doldurmayan bir şeydir gene. Hani vazo vardı ya, konsolun üstünde. Sen durduk yerde düş kırıl. Akşam çiçek getirmişti Salih. Sabah bir de kalktık ki. Karanfiller yerlerdeymiş. Vah vah. Salih öyle mutluymuş ki dün gece. Tamam, kafayı iyice mutlu etmiştir. Kim bilir konsolun neresine nasıl koydular o kafayla. Göze gelmişsinizdir dedi Necla. Sen inanmazsın biliyorum. Alaya kalkma lütfen. Sabah Salih'le de tartıştık. O da inanmaz hiçbir şeye. Yok o senin gibi değil. İnanır da damarıma basıyor. Daha anlatacak diye sıkışmıştı. Tuvalete koştururken bir şeyler yiyip de çıkalım hadi dedi. İki de fakültede olacağız biliyorsun. Biliyordu da gitse mi gitmese mi kesin karar vermemişti daha. Ses çıkarmadan mutfağa geçip makarna yapmaya koyuldu. Masayı düzenleyip yemeğe oturduklarında saat 12'yi bulmuştu. Yemekte gitmesem de şu yazıyı bitirip diye giriyordu ki çıkışır gibi aldı Jülide. Ters olmaz mı yani şimdi dedi. Gelirim dedin adama. Doğruydu. Geçen hafta seminerde konuşulmuştu. Avrupa edebiyatlarında Latin kökenleriydi konu. Daha önce Yunan kökenleri tartışılmıştı. Fransız, İngiliz edebiyatı öğrencilerinin katıldığı seminerdi. Bir genç öğretim görevlisinin düzenlediği toplantıydı. Konuşma biraz da bu doçent adayının yönlendirmesiyle Shakespeare-Goethe karşılaştırması üzerine yoğunlaşmıştı. Aslında bir rastlantı Jülide'ye takılıp girmişti seminere. Abuk subuk konuşmalar biçimine dönen tartışmalara tutamayıp sorduğu bir iki soruyla katılınca ilgi çekmişti. Gitse iyi olacaktı. Üç gündür evden çıkmadığına göre daha iyi olacaktı. Bir ufak külah kahve bulup getirmişti Jülide. Sade kahvelerini içince fincanları kapatıp çıktılar. Akşama bakacaktı Julie'de. Bayılıyordu fal bakmasına. Beyazıt yetişerek bindikleri Beşiktaş-Fatih tramvayının ikinci mevki arka vagonunda birbirinden uzak da olsa oturacak iki yer buldular gene de. Pencere önündeki yollara, yapılara, koşturan insanlara dalıp giderken gözleri bir yerlerde Turgut'u aranıyordu. Duraklarda binenlerden biri olabilirdi, niye olmasın? İkinci mevkiye biner o. Şimdi girse tramvaya, yemin ediyordu o sersemce soğukluğu yapmayacağını. Kalkıp gülerek yanına gidecekti. Peki ya o başını çevirip de bir bıçağı ya da tabancası olmalıydı ki o zaman? Bu saçma sapan düşlerle kendine karşı da gülünç olduğunun ayırtındaydı. Yetmiyor, bir de dünyaya gülünç olayım. Olursam olayım. Eşref Bey'e inme mi iner? Ne olur? Ne belli? Bakarsın sevinir bile. Hele oğlanı temizlemişsem, deve. Eski günlerde babasına duyduğu sevgiyi, yakınlığı, geçmişlerde kalmış unutulması gerekli suç gibi anımsıyor, bugün ona vereceği zararın vaktinden çok önce ödenmiş bedeli diye düşünüyordu anımsayınca da. Annesinin bugün söyledikleri geldi aklına. Şöyle bir dönüp baktı dolu tramvaya. Burada da izliyorlar mıdır? Değil tedirginlik, heyecan kıpırtısı bile yoktu içinde. Mükerrem Hanım'ın aşırı kaygılı görünümünü biraz yapısını, daha çok da kendisini etkileyip eve döndürme çabasına vermeliydi. Bir de ola ki Eşref Bey'in ikide bir yenilediği bastırmalarını. Kendisi gelmez. Hiçbir gün açık çatışmayı göze almamıştı kızıyla. Necla'nın baş kaldırmasıyla, direnimiyle karşılaşmayı onuruna yediremiyor olmalıydı. Böyle bir girişimin aşamayacağı bir engele çarparak kızıyla arasını onarılmaz bir yıkıntı açmasından çekiniyordu besbelli. İyi bildiniz Eşref Bey. Ben Mükerrem Hanım değilim. Değilim. Peki Turgut'a karşı böyle direncim, mirencim, Allah belasını versin Turgut'unun da. Bak ben ona nasıl görür o. Eşref Bey'den çok mu ayrı sanki? Ne olur bitse bu artık. Devrimcinin böyle saçma işlerle vakit yitirmesi aptalca be Turgutcuğum. Biz sen nasıl seviyorum seni. İşte öyle seviyordum. Şu tramvaydan inen ön vagondan uzun boylu nesi benziyor be? Birinci mevkiye biner mi o? Beşiktaş durağından hemen ilerideki fakültenin bahçe kapısı girişine yürürlerken önleri sıra giden, koşturarak gelip geçen öğrencilerin konuşmalarındaki boşluklara, saçmalıklara takıldı. Oğlanların çoğu öğrenciliği biraz boşlayabiliyorlarsa maç derdinde Beşiktaş'tı, Fener'di, Galatasaray'dı, başka söz yok. Kaleci bilmem kim, bilmem kimin şutu, penaltısı, santradan atmış topu. Bir gün duymamıştı Turgut'tan böyle şeyler. Kızlar da ayrı sersem, ya hafız gibi ders, ya fiskos, ya giyim kuşam. Sinemadan bile söz etmez budalalar. Kaç yülüde var koca fakültede oturup şöyle iyi kötü konuşacaksın? Basamakları çıkıp saray yavrusu yapıya daha adımını atarken sıkıntı bastı içine. Öf be! Sınıflara giriş çıkış saatiydi. Loş koridorlara geçip seminer yapılan deniz üstü odanın kapısına gelince kaldılar. Bir küçük kağıttaki duyuru asılıydı kapıda. Öğretim görevlisinin rahatsızlığı nedeniyle seminerin haftaya ertelendiğini bildiriyordu. Dönüp Jülide'ye çatacaktı neredeyse. Biliyordum bir bokluk olacağını. Turgut gelmiş midir? Neredeyse bir yıldır uğramayan oğlan bugün gelmiş seni bekliyor. Koridorun öte başındaki Türkoloji bölümüne bakınıp durdu gene de. Bak seninki. Yüreği ağzına geldi birden. Jülide'nin gösterdiği yana baktı içi titreyerek. Turgut mu? Nerede? Hani ne diyor bu kız? Onu demiyordu kız. Elini uzatmış gülerek yaklaşan, kendine epey daktilo işi sağlamış felsefedeki doçent Mansur Reşit'i diyordu. İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Ben de seni aratıyordum. Boş musun? Mansur Bey'in uzattığı elini bastıramadığı sinir gerginliğiyle sıkarken Jülide'ye baktı şöyle bir. Boşuz değil mi dedi. Semineri ertelemişler. İyi. Lütfen bir dakika geliver o zaman. Gittikleri yandaki profesörler odasında sivri keçi sakallı, kalın camlı gözlüklerin ardından donuk bakışlarıyla ipince görünümüne karşın şaşırtıcı irilikte bibloya benzeyen Profesör von Aster'den başka kimse yoktu. Şöyle bir bakıp elindeki kitaba döndü o da. Kocaman, yüksek pencerelerin ötesi boğaz Marmara'ydı. Maviliği çatlatır gibi şurasından burasından çizen tekneler, uçuşan martılar, gemi sesleri. Kız kulesiyle tadına doyulmaz İstanbul sonbaharı. Mansur Bey çabucak kalınca geniş boyutlu bir kitap çıkardı çantasında. Rönesans sanatı ile ilgili kuşek kağıda basılı resimlerle dolu Fransızca bir kitaptı bu. Bir de İngilizce kitap bulup koydu masaya. Bazı sayfa aralarında boş kağıtlar vardı ikisinin dedi. İngilizce kitaptan karşılaştırmalı olarak 30 sayfa kadar çeviri yapılacaktı Fransızcadan. Necla'nın iyi yapacağına güveniyordu. Bakanlık bastıracağı için iyice de bir para vereceklerdi. Sen bu akşam bir bak dedi Mansur Bey. Duraladı düşündü. Yarın öğlen üzere Abdullah'ta buluşalım vaktin varsa. Hem bir şeyler yeriz hem konuşuruz. Şimdi toplantıya gitmemiz gerek bizim. O saatine bakarken von Aster de kalkmıştı. Mansur Bey çabucak elini sıktı Necla'nın. Almanca bir şeyler konuşup von Aster'le çıktılar. İçe sevinmişti ya, her şey öylesine çabucak olup bitmişti ki neye uğradığını anlamamıştı sanki. Kitapları toparlayıp koltuğunu aldı. O da çıktı odadan. İş aldığına Jülide de sevinmişti. faşist deyip duruyorsunuz dedi. En büyük iyiliği yapıyor adam, gene de yaranamıyor size. Ya şaka söylenmiş bu sözlerdeki gerçek payı takılıp duruştu kafasına Necla'nın. Gerçi babasına olan saygısından söz etmişti bir keresinde Mansur Reşit ya, inandırıcı bir gerekçe gibi gelmemişti nedense. Bir kez odasında karşılaştığı, gene bir iş için çağırtmıştı Mansur Bey. Son kertede saygılı, ince bir adamı Galip Bey diye tanıştırınca kafasına düşen soruların da ola ki payı vardı bu tedirginlikte. Hastalığından sonraki günleriyle ilgili bulanık bir şeyler çağrıştırıyordu at. O muydu? Olsa ne olacaktı? Her genç kızın isteklisine karşı ne de olsa duyacağı heyecanın kımıltısı bile dolaşmamıştı içinde. Ayaküstü bir iki sözcük konuşmuşlardı adamla odada. Ne konuştuklarını bile anımsamıyordu. Etkileyici bir tonu vardı sesinin. Bakışları da, aman, bakışının da, takışının da, herifin biriydi işte. Mansur Reşit'in gösterdiği ilgiyi, yardımseverliği niye yani ona bağlayacaktı da, hem de niye iyilik oluyordu yani? Çevirisiyle, daktilosuyla işine yarıyordu adamın. Ben ona yapıyorum iyiliği. Babamın hayrına iş verdiğine Jülid inanır ancak. Şu hem İngilizce hem Fransızca çevrilir, benden başka kim yapar? Hem de bu kadar çabuk. Bilmediği eşeğin önüne ot koyacak göz yok o herifte. Yarın kitaplıktaki işi açsam mı ona da? İvmiye ne gerek var? Halide Hanım ilgileniyor işte. Kadın da kızar bakarsın, iyice bozmayalım. Bu heriflerin ne yapacağı belli olmaz. Jülide'yi savup eve erken döndü. Kitaplar ilginçti. O gece geç saatlere kadar daha çok da resimli, Fransızca olanı bırakmadı elinden. Plastik sanatlarla ilgili edinme özlemini duyduğu çoğu bilgiyi içeriyordu. Elindeki bitti bitecek doçentlik tezinin daktilosunu bırakıp çevreye başladı bile. Ertesi gün Beyoğlu'na çıkarken Rönesans sanatı, manierizmi üstüne, çevrilecek bölümler daha çok buna değindi, bir sürü bilgiyle karman çormandı kafası. Mansur Bey'e soracağı şeyleri toparlıyordu kafasında lokantaya girerken. Birkaç kez gelmişti Abdullah Efendi lokantasına. Bir kez de bu Mansur Beylerle kalabalık bir öbektiler fakülteden. Güzel yemek beklentisindeki midesiyle gelmişti. Başka nasıl gelinir lokantaya? Yemekten çok kafasındaki sorunların çözümündeydi şimdi. Güzel bir de yemek yiyeceğiz işte. Lokantaya girdiğinde 12'yi biraz geçiyordu. Çoğu masalar boştu. Şöyle bir bakındı girişte. Mansur Bey gelmemişti daha, oturup bekleyecekti. Çıkıp biraz dolaşsam mı? Loş salonda birinin kendine gülümseyerek yaklaştığının ayırdığını iyice yakınına gelince varmıştı. Duraladı önce. Uzatılan elle birlikte kulağına çarpan hoş geldiniz sesiyle aydı birden. Hoş geldiniz Necla Hanım dedi o kendine özgü yumuşak sesiyle Galip Bey. Mansur gelmedi daha. Buyurmaz mısınız şöyle? Beklemediği için şaşırmıştı ya, ortada kalmadığına sevinmişti biraz da. Gösterdiği masaya geçip oturunca karşısına yerleşen Galip Bey'in üstüne dikiliveren bakışıyla tedirginleşiyordu ki Galip Bey aldı hemen. Bakın Necla Hanım dedi, önce şunu söyleyeyim. Bu bir rastlantı değil. Buluşmalarına öyle bir takım gerekçeler uydurur insanlar. O tür yalanları, şaklabanlıkları hiç sevmem. Ben sizinle konuşmak için geldim buraya. Necla'nın tepkisini gözler gibi duralayıp baktı. Aklına geliveren olasılıkları nasıl karşılayacağının arayışı içinde toparlanmaya çalışıyordu Necla. Oyuna mı düşürülmüştü? Şunu da hemen söyleyeyim dedi Galip. Belki biliyorsunuz, Mansur çok eski dostum, yakın arkadaşımdır. Uygar insandır. Sizinle konuşmak, size yakınlaşmak istediğimi biliyor. Aklınıza bir şey gelmesin diye söylüyorum. Bu buluşmayı dün akşam öğrendim ben. O kadar üsteledim ki kıramadı. Umarım siz de hoşgörüyle karşılarsınız bu ataklığımı. Öylesine içten, öyle kendine özgü tınısı olan bir sesle söylüyordu ki neyi nasıl karşılayacağını kestirememişti Necla. Rica ederim mi ne öyle bir söz çıkmıştı ağzından mırıldanır gibi. Yumuşak, sokulgan biçimiyle Galip gene aldı yavaşça. Şu anda garip bir durumda olduğumu biliyorum dedi. Hemen hiç tanımadığınız biriyim. Ama ben sizi tanıyorum. Bağışlayın, evlenme önerimi geri çevirdiğinizi öğrendiğim anda sizi gereği gibi tanımamış olmamın acısını duydum içinde. İyi bir dersti benim için. Uzaktan uzağa, o günden bu yana inanınız bana, büyük saygıyla izliyorum sizi. Sustu. Bir şeyler bekler gibi bakıp durdu bir süre. Necla ilk sarsıntıyı geçirmişti. Sessizce dinleyecek kadar güçlü buluyordu kendini. Geri çevirdiğiniz bir evlenme önerisini üsteleyerek sizi bezdirmek niyetinde değilim dedi Galip. Belki beni düşçü bulacaksınız biraz, duygusal belki. Bu yolu zorlayıcı hiçbir beklentim olmayacak sizden. Uygar iki insan gibi konuşmayı, size arkadaşlık, inanın ki sözcüğün tam anlamıyla arkadaşlık, isterseniz aramızdaki yaş ayrılığını düşünüp abi, kardeşlik diyeyim buna, önermeyi düşündüm. Evinizden ayrılıp hele bizim ülkemizde nasıl güç bir savaşıma atıldığınızı biliyorum. İçten saygı duyarak biliyorum. İnsanların insanca ilişki kurmaları için ille de kan bağı ya da karı koca ilişkisi içinde olmalarını hiç de zorunlu görmem. Beni lütfen uzak tutmayın kendinizden. Durup ürkek bir gülümsemeyle baktı. Bağışlayın dedi. Bütün isteğim bu. Ne kadar sakınmaya çalışsa duygulu bir kuşatmadan kurtaramamıştı kendini Necla. Silkinir gibi çantasına gitti eli. İzninizle deyip çıkardığı paketten bir sigara aldı. Sigarasını yakmak için kibriti el atıyordu ki Galip uzanıp aldı kibriti yaktı. Necla sigaradan önce bir soluk çekip duman üfledi yavaşça. Övgülü sözleriniz için de gösterdiğiniz yakınlık, güven için de sağ olun dedi. Belli belirsiz bir gülümsemeyle baktı Galip'e. Yaşamım o kadar düz, öyle de dolu ki günlük işlerle benim arkadaşlığım size ne kazandıracak bilemiyorum dedi. Aslında ararsanız böyle bir gereksinim duymanızın nedenini de kavrayabilmiş değilim. Yalnızlığım. Yüzünde acılı bir gülümsemeyle bakıyordu Galip. Sizi seviyorum desem gülünç bulacaksınız beni dedi. Yalnızlığım diyorum. O da gerçek çünkü. Bir sigaranızı almama izin verir misiniz? Necla'nın uzattığı paketten sigara çıkarırken binde bir içerim dedi. Yaktı sigarasını. Çekişinden belliydi acemiliği. Ben sanırım epey yüksek düzeyde bir gizli polisin oğluyum dedi. O mesleğe soğukluğum belki de çocukluğumda babamı doğru dürüst evimizde görememekten olacak. Yaptığı işi çok sonraları öğrendim. Düzeyini de nice yıllar sonra sezinledim. Sanırım diyorum onun için, düzeyini de tam bilmiyorum aslında. Bana ara sıra sokulmaya kalkışan o çevrelerden çıkardığım kadarıyla diyeyim. Sizi sıkmıyorum ya, rica ederim dinliyorum dedi Necla. Gerçekten ilgi duymaya başlamıştı anlattıklarına. Almanya'ya nasıl gittiğinden, oradaki yaşamının ilk günlerindeki bıktırıcı tek düzeliğinden, öğrencilik yıllarında sürüp giden çeşitli siyasal kavgaları, çatışmaları orada nasıl izlediğinden, gördüğü çoğu şeylerden nasıl tiksinti duyarak yüz çevirdiğinden, öyle içten, öyle doğal söz ediyordu ki, garsonun çekingence yaklaşıp, ''Necla Hanım, Galip Bey deyişinden tedirginlik duydu birden. ''Evet, siz misiniz?'' dedi garson. ''Mansur Bey, efendim telefonda.'' İkisi birden kalktılar. ''Mansur mu? Beni mi istiyor?'' dedi Galip. İkinizi birden sordu efendim dedi garson. Bilmiyorum. Necla önde, Galip ardında yürüdüler garsonun peşinden. Telefonu almayı Necla'ya bıraktı Galip. Merakla bakıyordu o da yanı başında. Buyurun. Bağışla Necla dedi telefonda Mansur. Galip geldi mi? Geldi efendim. Sevindim. Sağ olsun. Söylemiştir sana. Bizim Bora hastalandı. Ağlanmış mı ne? Sabah hastaneye getirdik. Şişli'de hastaneden telefon ediyorum. Sanırım gelemeyeceğim. Yarın da toplantımız var. Perşembe sabahı fakültede buluşalım. Duraladı Necla. Yarın akşam Ankara'ya gidiyorum bir iş için. Hafta sonunda döneceğim. Öyle mi? Sıkkın bir sessizlikten sonra peki dedi Mansur. Ne yapalım? Dönünce ararsın. Şöyle bir baktın mı? Kitaplara mı? Baktım dedi. Çok ilginç geldi bana. Sevindim. İyi yolculuklar. Size de geçmiş olsun efendim. Galip'e selam. Telefonu kapattığında merakla bakan Galip'e Bora hastaymış dedi. Siz biliyor musunuz? Evet, çocuğu hastalanmıştı. Ben pek önemsemedim demek. Bir de... Sözünü kesip yürüdü birden. Masaya oturduklarında bir süre baktı Necla'ya. Bir de diye aldı gene. Böyle bir rastlantının sizde kuşku uyandırmasından korktum. Bazı rastlantılar rastlantıya benzemez. Gülümseyerek bakıyordu. Zeki adam bu. Bu sözüyle içine iyice kurt düşecek oldu Necla'nın. Gerçekten de ne biçim rastlantıydı bu? Rastlantılara hep inandım yaşamın boyu dedi Galip. Aynı yumuşak gülüşüyle. Elini sokup cüzdanını aldı göğüs cebinden. Bir tren bileti çıkarıp masa üstüne koydu. Perşembe günü ben de Ankara'ya gidiyorum dedi. 3 gün önceden alırım biletimi. Uzandı Necla. Tabloda tütüp duran sigara izmaritini bastırmaya çalıştı. Bir de yolculuk mu yapacağız bu adamla? Kötü mü? Tatlı tatlı konuşuyor işte. Jülide'ye de dedikodu çıktı. Kış kötü bastırmıştı. Sorunların üst üste bindirdiği bu soğuk günlerde yağıp duran lapa lapa karları Stalingrad'daki Alman yenilgisinin simgesi gibi görmesi içi karanlığa batacaktı. Ablasının göz ardı edip anlamaktan kaçındığı sağlıksız davranışları, Fatih'teki evin nemli bodrum katı duvarlarında gezinen soluk gölgeler gibiydi önceleri. Gece geç vakit gelerek uyuyup sabah erkenden fırlayarak korkulu olasılıkları uzak tutma çabasıyla yaşayıp gitmişti bir süre. Çekinerek Halil değinmişti bir gün Mediha ablanın durumuna. Evet doğruydu. Ablasının son günlerdeki davranışlarını o da yadırgıyordu ama ne yapabilirdi? Teyzemle yakın olsalardı başka olurdu demişti. Pendik'te Halil'in teyzesine yakın bir ev aramayı bile düşündü. Olacak şey miydi bu kışta kıyametti? Ayrıca oradan nasıl gidip gelirdi gazeteye? Umarsız yakınlık gösterisiydi Halil'in sözleri. Eve uğradığı gün ablasıyla aralarında geçen şeyi ayrıntılı biçimde soramamıştı. Halil'in çekingen, sıkılgan görünümü onun da utanarak susmasına neden olmuştu. En yakın arkadaşıyla arasına dikilen böylesi bir engele kızıyor, bu saçmalığı bir türlü aşamamasına daha çok kızıyordu. Cinsel dürtülerinin en baskın çağında erkeksiz kalmış bir kadının isteklerin içine bastırdıkça ruhsal açıdan dinamit fıçısına döneceğini kestirmek uzman psikolog olmayı gerektirmiyordu.